Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 12. ayrım. 14. Jack Dayer'ın gri göz bebekleri Annabelle'e dikilmişti. Çok erken değil mi? Az daha gidiyordum diye takıldı. Kendilerine ait büroda iki penceresi o salı sabahının puslu boğuculuğuna açılan daracık odadaydılar. Atwell'la Collins'i fotoğraftakilerin kimliklerini belirlemeye gönderdim diye sözünü sürdürdü Dayer. Biz de bilmeceyi çözmeye çalışacağız. Şu Latince ilahi bozuntusunu mu? Hayır, kartpostalı ve verdiği mesajı. Böylesi berbat bir şeyle kendini eziyet etmesen daha iyi olur dedi genç kadının elindeki kahve fincanını göstererek. Bu tür şeyler insanın midesini sinsizce kemirir. Annabelle Brolin'le geçirdiği saatlerden sonra neredeyse sabahlamış, kolilerden Brady ile çektirdikleri fotoğrafları çıkarmak için dayanılmaz bir istek duymuştu. Uzunca bir süre fotoğrafları ve ilk zamanların mektuplarını gözyaşlarıyla lekeleyene kadar düşünmüş, sonra da kocasının teselli edici kollarına sokulamadan Kodak tarafından üretilmiş bu anılar dünyasının ortasında uyuyakalmıştı. Brolin'in içtenliği ve sözleri ona kocasını neden özlediğini hatırlatmıştı. Ha, az kalsın unutuyordum. Kuzey Brooklyn merkezindeki adamlar bu sabah geliyor. Bize yardım edecekler. Her birimize bir tane düşüyor. Annabelle eşyalarını yerleştirirken kaşlarını kaldırdı. Dayer, içinde meşhur kartpostalın bulunduğu plastik torbaya uzandı. Üzerinde sadece Spencer Lynch'in parmak izleri var. Şu kartı imzalayan Bob var ya, dikkatli biri olmalı. Yazdıklarını tekrar etsene dedi genç kadın. Dayer, eline bir tebeşir aldı ve kartpostaldaki metni duvarın bir bölümünü kaplayan kara tahtaya yazdı. İlerliyorsun, daha az aptallık yapıyorsun. Şimdi artık bizim gibi olmayı öğrenmelisin. Görünmez. Eşiği aş, akıllı olduğunu göster. John Wilkes ailesinde J.C. 115 bulacaksın. Küçük bir ipucu. Bu aile toprağın bağırsaklarını sırtında taşıdı. Delaware yukarısında oturuyorlar. Buna layık ol. Yakında görüşmek üzere. Benim küçük Sam. Bob. Metnin yanında Spencer Lynch'in evindeki duvara birçok kişinin kanıyla yazılmış duayı ekledi. Caliban Dominus Noster in nobis vita, quia caro in tenebris luce. Caliban, bizim efendimiz. İnsan eti karanlıklarda parıldadığından hayat bizim içimizde. Bu Caliban adının nereden gelmiş olabileceği konusunda bir fikrin var mı Jack? Yok, dün akşam bir mitoloji sözlüğüne baktım, bir şey bulamadım. Bir kitaptan ya da bir filmden alınma herhangi bir şey olabilir ya da saçma sapan bir şey. Ya kartın üzerindeki imza, şu Bob? Jack Dayer gözlerini kıstı. Bana kalırsa kimliğini gizlemek için kullanıyor. Oldukça sık rastlanan bir isim ve muhtemelen asıl adı değil. Pekala, şimdilik adını bir kenara bırakıyoruz. Kartpostala bakalım, nereden gelmiş olabileceğine, zamanına. Dayer kartı eline alıp gözlerinin hizasına kaldırdı. Plastiğe bakarken, yüzündeki çizgiler birer yorgunluk uçurumuna dönüşüyordu. Kart yeni ama üzerindeki fotoğraf 20. yüzyılın başlarından kalma bence. Arka tarafında üreticinin adı var, kolayca bulabiliriz. Ya bilmece, onun için ne diyorsun? Annabelle karanlık cümleleri okurken tükenmez kalebinin ucunu kemirmeye başladı. Görüldüğü kadarıyla Spencer aileye yeni girmiş. Şubab ona bir çaylakla, bir acemiyle, neredeyse bir çocukla konuşur gibi sesleniyor. Bence görünmez olmasını buyurmakla fazla göze batmamasını söylemek istiyor. Hemen ardından Brolin'in bir akşam önceki sözlerini hatırladı. Özel dedektif, Spencer'ın ilk kurbanını tanıdığını düşünüyordu. Ve Bob nasihat eder gibi Spencer'dan daha tedbirli olmasını istiyor. Daha az aptallık yapıyorsun. Spencer anlıyor ve artık sadece tanımadığı kadınlara saldırıyor. Brolin'in haklı olduğu kesin. Özel dedektifin bu sabah kiliseye gideceğini hatırladı. Burnunun oldukça iyi koku aldığını kabul etmek zorunda kaldı. Eğer ilginç bir ipucu varsa bulup çıkarmakta ustaydı. Eski bir polisti ve bu yüzden polisle temas kurmakta, bulduğu önemli şeyleri paylaşmakta tereddüt etmiyordu. Önemli bir müttefik bulmuştu. En azından öyle umuyordu. Bu bulunacak aile hikayesi beni endişelendiriyor dedi Dayer. Ne düşünüyorsun? Adam dikkatini ortağına verdi. Bob ona eşiği atlamasını emrediyor ve bulunacak bir aile ile JC-115'ten söz ediyor. Belki de bu çılgınların müstakbel kurbanlarının adı bu kodun ardında gizli. Spencer'ın tutuklanmasıyla biraz zaman kazandık sanıyorum. Eğer Bob ya da gerçek kimliği her neyse, yeni çaylağına böylesine özlü ipuçları veriyorsa, iş fazla dolambaçlı olamaz. Bütün mesele de bu ya, belki de tarikata girebilmek için bir zeka testinden geçmek gerekiyor. Adı, yüzü olmayan bir tarikat. Tıpkı eğer akıllılık eder, bu aileyi bulur ve katledersen, bravo. O zaman çok seçkin kulübümüze girersin. Gibi bir şey. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Pekala, öyleyse sırayla gidelim. John Wilkes ailesinde JC-115 bulacaksın. Doğu kıyısında oturan John Wilkes'ların listesi var mı diye sordu Annabel. Jack, karton bir dosyaya uzandı. İyice araştırdık. İşte sonuçlar. İkisi New York eyaletinde olmak üzere toplam 17 John Wilkes var. Jack, bu adı nereden tanıyor olabilirim? Bu ismi bir yerlerde duyduğumdan eminim ama bir türlü hatırlayamıyorum. Oraya geliyorum. Ben de aynı duyguya kapıldım. Aslında diğer ihtimal de bu. John Wilkes Booth, Lincoln'un katili. Belki de Bob, başkan katillerinin ya da sadece katillerin aranmasını istiyor. Ya şu JC-115, katillerle bir ilgisini görebiliyor musun? Bütün bu neyi çağrıştırıyor? Hazreti İsa'yı mı? Bilemiyorum, bana hiçbir şey ifade etmiyor. İnternete girerek şansımı denedim. Birincisi hemen Lincoln'un katiline gönderiyor. İkincisi hiçbir yere ya da sadece James Cant 115 adlı pornografik bir siteye. Annabel, parmaklarının ucuyla dudaklarında tempo tuttu. Bütün bunların neye varacağını anlamaya çalışıyordu. Bilmecenin devamını okudu. Küçük bir ipucu. Bu aile, toprağın bağırsaklarını sırtında taşıdı. Delaware'ın yukarısında oturuyorlar. Mümkün olan tüm yönleri düşünerek, muhtemel bir sembolizm arayarak her kelimeyi didik didik etti. Şu Bob denen adama gereğinden fazla itibar ediyorsun dostum. Kurnaz biri olabilir ama bir dahi de değil ya. Oysa cümlenin içinde bir incelik, devamıyla ilişkilendirilmesi gereken bir ayrıntı olmalıydı. Delaware'in yukarısında. Cümleyi bir kez daha okudu. Bir fikir, zihninde kendine yol açmaya çalışıyordu. Bu aile toprağın bağırsaklarını sırtında taşıdı. Yanağının içini dişleyerek, baş parmağını işaret parmağına vurup arka arkaya şaklattı. Ardından da Taylor'a döndü. Delaware'in yukarısında Pennsylvania ve New Jersey gibi madencilik geleneğine sahip iki eyalet var dedi sonunda. Bu iki eyalette John Wilkes adına rastlandı mı? İyi yakaladın. Taylor listesine bir göz attı. Evet, New Jersey'de bir, Pennsylvania'da iki tane. Onlarla temas kurup, ailelerinde bir Jeremy C. ya da bir James C. gibi bir JC olup olmadığını soracağım. Annabel, işaret parmağı ağzında düşünmeyi sürdürüyordu. Taylor merakla ona baktı. Ne oluyor? Başlangıç olarak fena değil. Başka bir önerin daha var mı? Bana tuhaf geliyor Jack. Anlatmakta zorlanıyorum ama sanki sadece bunun Bob'un kişiliğine uyduğu kanısında değilim. İstersen buna içgüdü de. Kapıya vurulan üç sert darbe konuşmalarını böldü. İçeriye saçları alabroz kesilmiş, 30'larında gösteren, zarif bir Armani takım elbise giymiş, tıraş sonrası losyonu ile odadakilerin burun deliklerini kırmaya azimli biri girdi. Konuşmanızı böldüğüm için özür dilerim. Adım Brett Kyle. Kuzey Merkezi'nin dedektiflik biriminden geliyorum. Girin, demek katlanmak zorunda kalacağımız kişi sizsiniz diye art niyetsiz takıldı Taylor. Oysa ben eski toprak birini beklemiştim. Biraz canı sıkılmış gibi Brett Kyle'den Annabel'e döndü. Sanki gençlik çoğunlukta gibi. Bütün bu çocukların arasında kendimi Priamos gibi hissediyorum. Siz onu aldırmayın müfettiş Kyle. Yerleşmeye bakın. Kyle'in elinde deri bir evrak çantası ve portmanto yastığı bir pardösü vardı. Pembe tenli, oval yüzlü, hatları narin, yakışıklı bir adamdı. Kadınların arasında epey popüler olmalı diye düşündü Annabel keyifle. Hemen ardından da adamın sol elindeki alyansı gördü. Yüzbaşı Woodbine bize durumu özetledi. Arkasından da size yardım etmemi söyledi diye açıkladı yeni gelen. Şu andan itibaren size tutkal gibi yapışıyorum. Adamdan şaşırtıcı ama iddiasız bir güven yayılıyordu. Zaten Taylor tersine dayanamazdı. Bu kadar genç yaşta Wilson Caddesi'ndeki merkeze girebilmek için Brett Kyle'in güzel bir diploması, polis giriş sınavında çok iyi notları ve büyük bir yeteneği olmalıydı. El sıkışmak için yaklaştığında Taylor önce enerji dolu bir elle karşılaştı. Sonra da güçlü göğüs kaslarının üzerinde gergin bir gömlek gördü. Dahası antik çağın doktrinini uyguluyor. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hem beyin hem vücut. Gençlerin artık hiçbir şeye saygısı kalmamıştı. Bazen çok kusursuz bir görüntüyle çıkıyorlardı insanın karşısına. Nereden başlıyoruz diye hevesle sordu Kyle. Jack Taylor kartpostalı uzattı. Genç müfettişin, belki de kötü niyet taşımaksızın, soruşturmanın yönetimini yavaş yavaş ele almaya çalışacağını, bunun işin mantığına uygun olduğunu biliyordu, ancak aldırmıyordu. Siz işe bu kartın özelliklerini araştırmakla başlıyorsunuz. Nereden geldiği, piyasaya çıkış tarihi, satış noktaları vesaire. Kyle bu otorite gösterisine şaşırmış olsa da bunu hiç belli etmedi. Annabel tebessümünü yumruğunun ardına gizledi. Taylor telefonu alıp ortağına döndü. Biz de şu JC-115'i bulmaya çalışacağız. 15. Rüzgar genelde Broly'nin yüzünün yarısını kaplayan uzun kahverengi perçemleri arkaya savuruyordu. Yumuşak yüz hatlarının, köşeli çenesinin ve ona kararlı bir ifade veren elmacık kemiklerinin onda yarattığı havayla biraz barışık olsa son derecede çekici gözükebilirdi. Sabah soğuğunda sokakta yürüyen bir hayaleti andırıyordu daha çok. Okyanustan beri koşuşturan buzlu soluğun kendini daha da güçlü hissettirdiği Flatbush Caddesi'ne saptı. Ana cadde bir nehir kadar geniş ve bir iniş pisti gibi dümdüzdü. Trafik uzakta, Manhattan Köprüsü yakınlarında yoğunlaşıyordu. Brolin otelinden birkaç dakika önce çıkmış, St. Edward's Kilisesi'ne kadar biraz yürümeye karar vermişti. Bu yürüyüş onu uyandıracaktı. Yoldayken cep telefonunu çıkardı ve yıllardır dost olduğu Portland'lı polis Larry Salhindro'nun kişisel numarasını tuşladı. Aradaki saat farkı Salhindro'yu yataktan kaldırdı. "Gösterdiğin ihtimam için teşekkürler," dedi arkadaşı uykulu bir sesle. "Büyük Elma'da işler nasıl gidiyor?" Çevirenin notu, New York'a verilen ad. "İlerliyor. Larry, yardımına ihtiyacım olacak. Anlat bakalım, dinliyorum." Aralarındaki gerginliğe rağmen Larry Salhindro büyük bir yardımseverlikle Broly'ne bilgi aktarmayı sürdürüyordu. Geçmişteki çatışmaların bazen böylesi bir faydası olabilir. Birlikte acı çekenler, sözcüklere ya da jestlere gereksinim duymazlar ve araya giren zamana karşın kalpleri birliktedir. Spencer Lynch'in hapiste birlikte olduğu tüm tutukluların yani oda arkadaşlarının listesine ihtiyacım var. Bekle de kağıt kalem alayım. Adamın adı nasıldı? Spencer Lynch, New York eyaletinde Rochester kentinde doğmuş. Rikers Island hapishanesinde yatmış. Larry Salhindro ahizeye soludu. Bu dediğin doğu kıyısı, temini güç olacak. Biliyorum Larry, teşekkürler. Tamam, bulur bulmaz sana fakslarım. Brolin otelinin faks numarasını yazdırdı. Salhindro soruyu yetiştirdi. Peki sen nasılsın? İyiyim, şehir sevimli. Hatırladığımdan çok daha iyi. Buna hiç şaşmadım. Salhindro yüreğinin derinliklerinden Broly'nin artık iki dünya arasında kalmış bir adam olduğunu, New York gibi bir kentin ona çok iyi geleceğini düşünüyordu ancak bir şey söylememeyi yeğledi. Birden arkadaşı için büyük bir üzüntü duydu. Hem de uyandıktan hemen sonra. Kuşkusuz bütün günü bombok geçecekti. Kapatmam gerek. Seni daha sonra ararım Larry. Tekrar teşekkürler. Telefonu kapattıktan sonra Brolin, Salhindro'ya neden Annabel'den bahsetmek istediğini merak etti. Çünkü hayata tıpkı senin gibi bakıyor ve sana benziyor. Hadi itiraf et, ondan çok hoşlanıyorsun. Doğru olduğunu kabul etmek gerekiyordu. Buralarda yaşasaydı, onunla birlikte olmaktan, onunla konuşup tartışmaktan hoşlanacağı kesindi. İyi dost olacaklarından emindi. Rüzgar düşüncelerinden kurtulmasına yardım edince yeniden yürümeye koyuldu. Sonunda sağa döndü ve Park Caddesi'nin üzerinden geçen Brooklyn Queens Express Köprüsü'nün altından ilerleyip yaklaşık bir kilometrelik karanlığa daldı. Hemen üzerindeki trafik gürültüsünün etkisinde delik deşik kaldırımda yürüdü. St. Edward sokağına ulaştığında biraz yıpranmış bir dizi kahverengi apartmanla karşılaştı. Sitenin dibindeki her boş alanı dev bir anıtı andıran plaketler süslüyordu ama bunlar uyarı levhaları değildi. Silahını otel kasasında bırakmasına rağmen Brolin kendini tehlikede hissetmedi. Hava hala aydınlıktı ve burası da Cabrini Green değildi. Çevirenin notu. Chicago'da suç oranı çok yüksek bir mahalle. Sitenin yollarında birkaç yaşlıya rastlayarak bu tek düze manzara boyunca yürüdü. Önünde ve biraz ilerisinde park edilmiş eski bir ponçiyanın içinde iki genç müzik dinliyordu. Ona baktılar ve güneş gözlüklerine rağmen Brolin kendisini izlediklerini anladı. Muhtemelen gözcü bunlar diye düşündü Brolin. Eğer polis olduğumu zannederlerse işareti verecekler. Mahallenin uyuşturucu satıcısı da bulunduğu yerden hemen tüyecek. Ama eğer beni meraklı birine benzetirlerse işler çatallaşacak demektir. İçine girdikçe mahallenin romantik bir gezinti yeri olmadığını görüyordu. Soğuk dekoru örtüyor ve her şeyi donduruyordu. Hava tümüyle hareketsizleşmişti ve tek tük görülebilen insanlar da mutlak bir durgunluktan çıkmış gibiydi. B, Q, E otoyolunun uğultusu buraya kadar geliyor, arada sırada da Pontiac'tan yayılan baslar bu uğultuyu bastırıyordu. Gözcüler dikkat çekmeme konusunda pek usta değillerdi. Ak ağaç dikili kurumuş bir çimenliğin köşesinden görünen St. Edward's Kilisesi'nin iki çan kulesi beyaz göğe doğru uzanıyordu. Çan kulelerine rağmen bu karanlık cepheli apartmanların ortasında minicik görünüyor. Sahının üzerinde olabilecek her açıya dönük küçük oklarla süslü sekizgen bir kule yükseliyordu. Brolin yaklaştı ve sundurmanın ön kısmına dikilmiş beyaz Meryem heykelini, arkasında da eski çağlardan kalma bir canavarın ağzı gibi kapkara ana kapıyı gördü. Kütlesi dertop olmuş rahip konutu, pencerelerdeki parmaklıklarıyla kiliseye dayanıyordu. Özel dedektif soruşturmasını yumuşak bir üslupla sürdürmeye karar verdi. Sükunet ve rutubetin egemenliğindeki tapınağa girdi. Burada insanın çevresini pek iyi göremediğini fark edip şaşırdı. Mumlar güneşin yerini tutamıyor, saydam renkli vitraylardan da sadece soluk mavi, kırmızı ya da yeşil ışınlar süzülebiliyordu. Etrafta tek bir canlıya bile rastlamadı. Eski bir şarap mahzeni gibi tuhaf bir raiha saçan bal mumuyla karışık bu küf kokusunun ortasında yalnızdı. Brolin, duvarlardan birine yaslanmış iskelenin çevresinden dolaşıp koronun basamaklarına vardı. Rahip burada da yoktu. Kilisenin dibine doğru ilerleyince bir perdenin arkasında üzerinde girmek yasaktır levhası asılmış bir kapıyla karşılaştı. Kimse yok mu diye önce usulca sonra da güçlü seslendi Brolin. Cevap alamayınca kapıyı itti ve rahip konutuna giden karanlık koridora daldı. Sorusunun bütün tekrarları cevapsız kaldı. Bir odanın köşesine vardığında önünde bir yüz beliriverdi. Brolin irkildi, diğeri de korkulu bir çığlık attı. Vücudu yağlı, saçları mısır sapları gibi dik, yüzü egzamayla kaplı bir adam. 40 yaşlarında olmalıydı. ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye sordu adam sesinde belirgin bir endişeyle. ''İyi günler, ben özel dedektifim.'' dedi Brolin ve kimliğini gösterdi. ''Özür dilerim, kiliseye girdim, kimseyi göremeyince de, mümkünse Peder Dövi ile konuşmak istemiştim.'' Karşısındaki ufak tefek adam önce Brolin'i tepeden tırnağa süzdü. ''Hangi konuda?'' diye sordu kuşkulu bir sesle. ''Kaybolan bir kadın hakkında.'' Brolin dostça gülümsemeye çalıştı. Yumuşak ama kararlı bir sesle konuştu. ''Çok önemli. Peder Dövey onu bulmama yardımcı olabilir. Kadın tehlikede.'' Karşısındakine her kelimeyi hazmetme zamanı tanıyarak tane tane konuşuyordu. Rahip birden rahatsız bir ifadeye büründü. ''İyi ama Peder Dövey artık burada değil. Bir ay önce Philadelphia'ya gitti.'' ''İyi bir başlangıç değildi kuşkusuz.'' Brolin ellerini cebine soktu. Canı sigara içmek istiyordu. ''Ya siz ne zamandır buradasınız?'' Yuvarlak suratlı, gururla cevap verdi. ''3 yıldır, ben Peder Franklin Lovett'im. Öyleyse belki bana yardım edebilirsiniz. Ama bütün bunlar gizli, aramızda kalmalı. Size güvenebilir miyim?'' Adam hakarete uğramış gibiydi. ''Ben sırların adamıyım evladım.'' dedi. Sanki sözünün teminatıymış gibi çevreyi göstererek. ''Güzel, Meredith Palmer'ı tanıyor musunuz?'' ''Aa, tabii. Geçen yıl kaybolan kızcağız değil mi? Öyle de denebilir. Polisin bu soruyu sorduğundan eminim ama onu burada bir adamla beraber yani konuşurken gördünüz mü?'' ''Hayır, aslında herkesle konuşurdu.'' Brolin başını salladı. Daha farklı bir cevap beklemiyordu zaten. Annabelle'in verdiği Spencer Lynch fotoğrafını çıkarıp peder Franklin Levitt'e gösterdi. Ya bu? Bu adamı burada gördünüz mü? Rahip fotoğrafı alıp daha yakından inceledi. Evet sanırım gördüm. Aslında pek kesin değil. Çünkü... Sıkılarak kendi yüzünü gösterdi. Siyahları tanımakta bazen güçlük çekiyorum. Ama bunun kim olduğunu bildiğimden eminim. Adını değil tabii ama gördüm onu. Aynı gözler. Belki biraz daha patlak. Sık sık gelir. Hiç konuşmaz. Arkaya gidip hep aynı tarafa oturur. Brolin irkildi. Fotoğrafı geri aldı. Hep arkaya mı oturur diye ısrar etti. Yanında başka biri olur mu yoksa tek başına mı oturur? Hayır, hep tek başına oturur. En azından görebildiğim kadarıyla. Solda. Son ya da sondan bir önceki sırada. Pek emin değilim şimdi. Özel dedektif olduğunuzu söylemiştiniz değil mi? Evet doğru. Rahip tereddüt ediyordu sanki. Dilini dudaklarından geçirerek nasıl başlayacağını araştırdı. Bir sorun mu var diye sordu Brolin. Din adamının göğsü boşaldı ve sonunda kafasını salladı. Hayır hayır, neden polis değil de özel bir dedektif diye merak ettim hepsi bu. Brolin tümüyle ikna olmadığından dikkatle rahibin davranışlarını gözlüyordu. Bir aile adına çalışıyorum. Düşüncelerinin bambaşka bir yerde olduğu besbelliyken, peder Franklin Levitt ilgilenen adam rolüne soyundu. Sonra dar koridordan Brolin'i kiliseye kadar geçirdi. Kiliseye iki kadın gelmiş, birinci sırada sessizce dua ediyorlardı. Brolin, rahibe yüksek sesle teşekkür ederek adamı oldukça rahatsız etti. Ardından da aklına bir şey gelirse aramasını söyleyerek cep telefonunun numarasını bırakıp ayrıldı. Brolin kapıya son sıralara doğru yürürken rahip mihrabın üzerini şöyle bir düzenlemeye girişti. Brolin sol tarafta, iskelelerin yakınında çömeldi ve dikkatle zemini inceledi. Spencer'ın her seferinde aynı yere gelip oturması tuhafına gidiyordu. Eğer kimseyle görüşmüyorsa, o zaman bir şey alıyor demekti. Sakin ol, heyecanlanma. Bakarsın, sadece bir alışkanlıktır. Arkada gölgede kalmak istiyordur. Buraya sadece düşünmeye, dua etmeye geliyordu belki de. İyi ama eğer öyleyse neden hep aynı sıra, aynı taraf? Bir ön seziyle kıvranıyordu. Bir esinti olamayacak kadar güçlü bir ön sezi. İlkinde hiçbir şey bulamayınca dizleri soğuk taşların üzerinde bir sonraki sıraya geçti. Zemini süpüren parmakları toz yumaklarını topluyordu. Burada da bir şey görülmüyor ki. Peki ne bulmayı umuyordun Sherlock? Fosforlu bir iz mi? Cebinden böylesi durumlar için aldığı kalem feneri çıkardı ve önündeki alanı santimetre santimetre taradı. Dua eden iki kadından biri aradaki koridordan yürüyüp onun hizasına geldiğinde Brolin'i öfkeyle karışık bir endişeyle süzdükten sonra hızla kiliseden çıktı. Brolin sıranın altını incelemek için biraz daha eğildi. Acele etmeden her yeri araştırdı. Hiç. O zaman dipteki sıraya, ışık olmadan biraz aceleyle baktığı sıraya dönüp baştan başladı. Altını görebilmek için sonunda neredeyse sırt üstü uzandı. Gözüne bir şey çarptı. Bir metre kadar ilerisinde sıranın altından kare bir seloteyp parçası sarkıyordu. Brolin sırt üstü kayarak yaklaştı ve sıranın altında iki seloteyp parçası ile daha önce koparılmış olanların kalıntılarını gördü. İzlerden bazıları oldukça eskiydi ama bazıları taze görünüyordu. Sevindi. Elimdesin Spence. Demek çetenin üyeleriyle böyle haberleşiyordun, öyle mi? Sıranın altına ufak pusulalar yapıştırıyordunuz. İşte böyle. Sonra kimse görmeden, kimsenin ruhu duymadan fikirlerinizi ya da emirlerinizi paylaşıyordunuz. Ve hiç kimse ne yaptığınızı fark etmiyordu. Yanından hiç ayırmadığı deri keseyi paltosunun cebinden çıkardı. İçinden plastik bir torba ile seloteybi tutmak için bir de cımbız aldı. Muzaffer bir eda ile ama bir soruşturmada ilerlediğinde, yeni bir şey bulduğunda hep hissettiği baş dönmesiyle doğruldu. Sekinin üzerinde peder Franklin Levitt iki şamdanın arasından bakıyor, yeni yaktığı buhurdanlıktan çıkan dumanın gerisindeki yüzü giderek endişeli bir ifadeye bürünüyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 112. Devamı 13. ayrımda.